Ayrım 30, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 321. Wallander işlemeli masa örtüsünün üstüne gazete makalesinin baskı kopyasını koydu. Kadın okumaya yeltenmemiş, sadece iki resme bakmıştı. Ama buna rağmen hatırlamış gibi görünüyordu. Wallander hemen birden konuya dalmak istemeyip, nezaket icabı önce duvarda asılı fotoğraflara iltifat etmeyi tercih etmişti. Kadın resimleri ona anlatmaktan çekinmemiş ve böylelikle ona bütün hayatını birkaç kelimeyle özetlemişti. 1941'de Fanny, o zamanlar soyadı Anderson'du, Arne Klarström adında genç bir denizciyle tanışmıştı. "Birbirimize deli gibi aşıktık," dedi kadın. "Djurgården feribotlarından birinde karşılaşmıştık. Grönland Luna Parkı'ndan geri dönerken. Ben Slussen'de karaya inerken takılıp düştüm. O da kalkmama yardım etti. Ya düşmeseydim o zaman ne olacaktı? Her neyse hayatımın aşkına rastladığımı söyleyebiliriz. Tam 2 yıl sürdü. Evlendik, ben hamile kaldım. Arne epeyce düşünüp içinde bulunduğumuz şartlara bakılırsa konvoy trafiğinde çalışmaya devam etmenin doğru olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. O yıllarda kaç İsveçli denizcinin gemilerin mayına çarpması sonucu öldüklerini çabuk unutuyoruz. Üstelik doğrudan savaşa girmediğimiz halde. Fakat Arne hiç şüphesiz kendini kurşun işlemez görüyordu. Bense ona bir şey olabileceğini asla düşünmüyordum. Oğlumuz Gunnar Ocak 1943'te doğdu. 12'sinde, sabah 6:30'da. Arne o sıralar kıyı iznindeydi ve oğlunu sadece bir kerecik o zaman görebildi. 9 gün sonra gemisi Kuzey Buz Denizi'nde bir mayına çarpıp battı. Hiçbir şey bulunamadı. Ne geminin enkazı ne de gemidekilerin cesetleri. Kadın durdu ve duvardaki resimlere baktı. Her neyse diye başladı bir süre sonra yeniden. Yapayalnız kalmıştım, bakacak bir oğlum vardı ve hayatımın aşkını sonsuza kadar kaybetmiştim. Sanırım bir başkasıyla birlikte olma ihtiyacı hissettim. Hala gençtim ama kimse Arne'nin yerini dolduramazdı. O benim gerçek aşkımdı, kocamdı. İster hayatta olsun, ister ölmüş olsun, onun yerini kimse alamazdı. Kadın birden ağlamaya başladı. İçin için sessizce ağlıyordu. Wallander boğazının düğümlendiğini hissetti. Kadının az önce kendisine verdiği peçeteyi kadına doğru sürdü. Kadın gözleri hala yaşlı bir halde, "Bazen dertlerimi paylaşacak birinin olmasını özlüyorum," dedi. "Yalnızlık işte bu yüzden insana çok ağır geliyor. Düşünün bir, evinize birlikte ahlanıp vahlanmak için tamamen yabancı birini davet ediyorsunuz." "Ya oğlunuz?" diye sordu Wallander dikkatle. "O Abisko'da yaşıyor, buradan çok uzakta. Yılda bir kere beni görmeye gelir. Bazen yalnız gelir, bazen de karısı ve çocuklarından bazılarıyla. Oraya taşınmam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ama orası benim için fazla kuzeyde ve çok soğuk. Yaşlı garson kadınların ayakları bacakları şişer, soğuk onlara iyi gelmez." "Abisko'da ne iş yapıyor?" "Ormancılıkla ilgili bir şey, sanırım ağaç sayıyor." "Ama siz buraya Marka Rui'de yerleştiniz." "Çocukken burada otururduk. Stockholm'e taşınmadan önce buradan gitmeyi hiç istememiştim. Her zamanki gibi kafamın dikine gidip istediğimi yapabileceğimi ispatlamak için buraya taşındım. Ayrıca burada hayat ucuz da garson olarak fazla birikim yapamazsınız." "Siz uzun yıllar garsonluk yaptınız, öyle değil mi?" "Onca yıl, evet, tabak, çanak, bardak, bir içeri bir dışarı, hiç durmadan işleyen taşıyıcı bant gibi. Restoranlar, oteller ve hatta bir defasında Nobel Barış Ödülü davetinde bile çalıştım. Ernest Hemingway'e servis yapma onuruna erdim. Hatta bir kere yüzüme bile baktı. Ona 2. Dünya Savaşı'nda denizcilerin kötü kaderiyle ilgili bir kitap yazması gerektiğini söylemeyi çok arzu ettim. Ama tabii bir şey söyleyemedim. Sanırım 1954'tü. Her neyse, o yıllarda Arne'nin ölümünün üstünden çok uzun yıllar geçmişti. Gunnar daha buluğ çağındaydı. Fakat bazen düzenlenen özel davetlerde de serviste çalıştığınız oldu, doğru değil mi?" Değişik yerlerde çalışmayı severdim. Ayrıca restoran sahibi davranması gerektiği gibi hareket etmediğinde sessiz kalabilen tiplerden değildim. Sadece kendi adıma değil, öne çıkıp iş arkadaşlarım adına da konuşurdum. Tabii bu da ara sıra işsiz kalmamla sonuçlanırdı. O günlerde bir sendikacı olarak çok aktiftim. Wallander doğru zamanın geldiğini hissederek şu özel partilerin düzenlendiği yer hakkında konuşalım dedi. Gazete makalesini gösterdi. Kadın boynunda bir gözlük bağında asılı duran gözlüklerini taktı, makaleye göz gezdirdi, sonra elinden bırakıp kenara itti. Kendimi savunarak başlayayım dedi gülerek. O antipatik subaylara servis yapmamız için bize çok iyi ücret öderlerdi. Benim gibi parasız bir garson her şey yolunda giderse normalde bir ayda kazanacağı parayı orada bir gecede çıkarabilirdi. Eve gitme zamanı geldiğinde birçoğu çoktan sarhoş olmuş olurdu. Ve aralarından bazıları 100 kronluk banknotları çiftçinin tarlasına gübre atması gibi saçardı. Sonunda toplamda epey bir para ederdi. Neredeydi bu yer? Östermalm'di. Makalede bundan bahsetmiyor mu? Sahibinin önceleri Per Engdahl'ın Nazi hareketiyle ilişkisi olduğu bilinirdi. Kahrolasıcı, siyasi görüşlerine rağmen çok iyi bir ahçıydı. Arjantin'e kaçan bazı yüksek rütbeli Alman subaylara ahçılık ederek küçük bir servet yapmıştı. Onlar ona iyi maaş verdiler, o da onlara istediklerini pişirdi. Hala ara sıra Heil Hitler der. 1950'lerin sonlarına doğru yurda dönüp Östermalm'deki o yeri satın aldı. Size bütün bu anlattıklarım güvenilir kaynaklardan duyduklarım. Kimmiş peki onlar? Kadın cevap vermeden önce biraz bocaladı. Engdahl hareketinin sempatizanları ama solcu dedi. Wallander Fanny Klarström'ün gerçek yüzünü tam olarak görememiş olduğunu fark etti. Sizin sadece sendika çevrelerinde değil, siyasi faaliyetlerinizin de olduğunu düşünmekle yanılıyor muyum? Ben aktif bir komünisttim, sanırım hala da öyleyim bir şekilde. Herkesin bir diğeriyle amacının aynı olduğu bir dünya fikrinin hala en ideali olduğuna inanıyorum. Bence bu sorgulanamaz tek politik gerçektir. O subaylara servis yapma görevinin size verilmesinde bunun bir rolü oldu mu? İşe başvurmamı parti istemişti. O muhafazakar subayların kendi aralarında neler konuştuklarını bilmek istemelerinden kaynaklanan bir ilgiydi. Kimse ayakları şişmiş bir garson kadının konuşulanları hatırlamasından şüphelenmezdi. Wallander kadının söylediklerini kafasında şöyle bir değerlendirdi. Söylenenleri aktarmanın uygunsuz karşılanması riski yok muydu? Fanny'nin gözyaşları kurumuştu. Kadın bu kez ona eğleniyormuş gibi baktı. Uygunsuz mu? Fanny Klarström hiçbir zaman bir ajan olmadı. Eğer kastettiğiniz buysa, neden polis dedektifleri söylemek istedikleri şeyi her zaman böyle dolambaçlı yollardan söylerler hiç anlamam. Bunları gruptaki arkadaşlarımla parti toplantılarında anlatırdım. Hepsi bu. Tıpkı diğer insanların otobüs şoförleri veya satış tezgahtarlarının davranışları hakkında konuşmaları gibi. 1950'lerde biz komünistleri potansiyel vatan haini olarak görenler sadece sosyalist olmayanlar değildi. Sosyal demokratlar da böyle düşünürlerdi. Ama tabii biz bu tür bir şey yapmıyorduk. O soruyu unutalım o halde. Ama ben bir polisim ve böyle düşünüyor olmak benim için normal. 50 yıl önceydi. O günlerde neler olup neler söylendiği herhalde bugün artık eskimiş ve önemini yitirmiştir. Tam sayılmaz dedi Wallander. Tarih arkamızda bıraktığımız bir şey değildir. Peşimizden bizi takip eder. Kadın yorum yapmadı. Ne demek istediğini kadının anladığından emin değildi. Wallander sohbeti yine gazete makalesine getirdi. Fanny Klarström'ün bastırılmış halde birisiyle konuşma ihtiyacı olduğunu sezdi Wallander ve sohbetlerinin epey uzun sürmesi tehlikesi vardı. Kendisi de böyle mi olacaktı? Yaşlanmış, yalnız bir adam. Karşısına çıkan herkese yapışan ve mümkün olduğu kadar uzun süre elinde tutmaya çalışan. Garson kadın Fanny'nin hafızası iyiydi. Flu çıkmış baskı resimdeki üniformalı adamların çoğunu çeşitli özellikleriyle birlikte hatırlıyordu. Yaptığı yorumlar çok sivriydi, hatta sevimsizdi ve kadının bunları inanarak söylediği belliydi. Örneğin hep açık saçık fıkralar anlatan kumandan Sünesson diye biri vardı. Fanny'e göre fıkralar komik değil, sadece kabaydı. Adam ayrıca ileri derecede antipalmeciydi ve Rus ajanını ortadan kaldırma yollarını açık açık dile getiren kişiydi. "Komutan, Sunesson ile ilgili bir de kötü bir anım var," dedi. Palme'ye Stockholm caddelerinden birinde yapılan suikastten 2 gün sonra bu subaylar o akşam yemeklerinden biri için bizi yeniden kiralamıştı. Sunesson ayağa kalkıp kadehini Olof Palme'nin nihayet yeryüzünden defolup gitmesine ve artık namuslu vatandaşların havasını zehirleyemeyecek olmasına kaldırdı. Söylediği sözleri kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Ve az kaldı üstüne içecek bir şey fırlatmak üzereydim. Çok kötü bir geceydi. Wallander Håkan von Encke'yi işaret etti. Bu kişi hakkında neler hatırlıyorsunuz? O biraz daha iyi olanlardandı. Aşırı içmezdi, nadiren konuşurdu. Daha çok dinlerdi. Ayrıca en naziklerindendi. Varlığımı fark etmişti desem belki daha iyi açıklamış olurum. Ya Palme nefreti, Rusya korkusu... Bu hepsinde vardı. İsveç'in elbette bir NATO ülkesi olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bundan uzak kalmamız bir skandaldı. Ayrıca çoğu İsveç'in derhal atom silahları kuşanması gerektiğini, eğer birkaç denizaltıyı o silahlarla donatırsak İsveç sınırlarını savunmanın mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bütün yapılan sohbetler Tanrı ile şeytan arasındaki savaş üstüneydi. Doğudan gelen şeytan mı? Ve Tanrı da Birleşik Devletler oluyor burada. Görünüşe göre 1950'lerde hükümetle ordunun üst düzey idaresi arasında gizli yapılmış bir anlaşma varmış. Buna göre Amerikan uçakları istedikleri zaman İsveç sınırlarını geçebileceklermiş. Bizim hava trafik kontrolörlerinin bildiği belli bir takım şifreleri Amerikalılar da biliyor ve kullanıyorlarmış. Yani bütün Yankilerin yapması gereken tek şey Norveç'teki üstlerinden kalkıp Sovyetler Birliği'ne doğru uçmakmış. Bu konuyu arkadaşlarımızla aramızda konuştuğumuzu ve bu duruma çok kızdığımızı hatırlıyorum. Peki ya denizaltıları? Onlar hakkında da hep konuşurduk. Karlskrona'nın derinliklerinde dipte köşeye sıkıştırılandan da mı? Ve bir de Horsfjärden'den kanalındakiler. Kadının verdiği cevap Wallander'i şaşırtmıştı. Bunların ikisi birbirinden çok farklı olaylardı. Nasıl yani? Bir Rus denizaltısı Karlskrona açıklarında karaya oturuyor. Oysa Horsfjärden'in derinliklerinde neyin bulunduğuna dair bir teyit bildirimi hiç yapılmadı. Kesinlikle kasıtlıydı. Bununla ne demek istiyorsunuz? O zavallı kaptanın şerefine birkaç kadeh kaldırdılar. Neydi onun adı? Gus'cim. Evet, o zavallı Gus dediler. Öyle sarhoş olmuş ki denizaltısı bir İsveç kayası üstünde çakılı kalmış. Yani sonunda o hep ele geçirmek istedikleri Rus denizaltısına kavuşmuşlardı. Doğru mu? Bu İsveç karasuları içinde saklambaç oynayanların hiç şüphesiz Ruslar olduğunu kanıtlıyordu. Ama Horsfjärden konusunda ise ortada herhangi bir Rus kaptanın şerefine kadeh tokuşturan kimse yoktu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani Horsfjärden'in altında hiç Rus olmadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? O veya bu yönde bir şey ispatlamak zordu. Fanny Klarström heyecanla Wallander'in bilmediği şeyler hakkında anlatmaya devam ediyordu. Wallander bugüne dek tarih konusundaki bilgisinin sınırlı olduğunu zaten gizlemiyordu. Eskiden hiç ilgilenmemişti. Ama şimdi Fanny Klarström'ün anlattıklarını can kulağıyla dinliyordu. O halde Ruslar düşmandı diye yorumda bulundu Wallander. Subayların hiçbirisi aksini düşünmezdi. Ne zaman bir araya gelip buluşsalar birbirleriyle sanki Ruslarla çoktan savaştalarmış gibi konuşurlardı. Kimse Amerika'nın da en az o kadar büyük bir tehlike olabileceği ihtimalini düşünmüyordu. Bu yemeklerin amacı neydi? Güzel bir yemek yiyip içmek ve İsveç'in egemenliğine tehlike teşkil eden politikacıları çekiştirmek. Kullandıkları tamı tamına bu kelimelerdi. Asli düşmanları sosyal demokratlardı ve her ne kadar herkes Olof Palme'nin sadık bir demokrat olduğunu bilse de bu çevrelerde hep bir komünist olarak kabul edilirdi. Bütün itirazlarına rağmen Fani biraz daha kahve yapmaya gitmişti. Wallander'in çoktan midesi ağrımaya başlamıştı. Kadın geri geldiğinde ona Marka Rui'de asıl geliş nedenini açıkladı. Wallander kendi anlatacaklarını bitirdiğinde bu çiftin kayboluşuyla ilgili gazetelerde haberler çıkmamış mıydı diye sordu Fani. Kadını yani Louis'i kısa zaman önce Stockholm dışında ölü buldular. Zavallı kadın. Ne olmuş? Büyük olasılıkla öldürülmüş. Neden? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz. Ve adam da şu resimdeki subay mı? Evet, Håkan von Enke. Onunla ilgili başka bir şey hatırlıyorsanız dinlemek isterim. Kadın fotoğrafı inceleyerek uzun uzun düşündü. Onu hatırlamak zor dedi sonunda. Sanırım onunla ilgili size zaten bütün hatırladıklarımı söylemiştim. Kim bilir belki bu bile kendi içinde onun hakkında bir fikir verebilir. Orada sessizce oturur, hiç olay çıkarmazdı. İçip içip sonra da susmasını bilmeyenlerden değildi. Onu hep gülümserken hatırlıyorum. Wallander kaşlarını çattı. Acaba Fani yanlış hatırlıyor olabilir miydi? Sürekli tebessüm ettiğinden emin misiniz? Bende çok ciddi bir adam izlenimi bırakmıştı. Yanılıyor olabilirim. Ama onun o berbat savaş çığırtkanlarından olmadığına eminim. Tam tersine bazen barıştan bahseden o küçük azınlıktan biriydi. Bunu çok iyi hatırlıyorum çünkü ilgimi çeken bir konuydu. Hangisi? Barış. Daha 1950'lerdeyken İsveç'in nükleer silahlardan vazgeçmesini talep edenlerden biriydim. Demek Håkan von Enke barıştan bahsediyordu. Benim hatırladığım kadarıyla evet ama çok uzun bir zaman önceydi. Wallander hatırlamak için kadının elinden geleni yaptığını görüyordu. Fazla içmemeye çalışarak kahvesinden bir yudum aldı, kurabiyeden bir parça ısırdı ve tam o sırada dişinin dolgusu düştü. Dişi anında ağrımaya başlamıştı. Dolguyu kağıt peçeteye sarıp cebine koydu. Yazın ortasıydı. Kendi diş hekimi mutlaka tatilde olmalıydı. Onu herhalde başka bir acil merkezine yönlendireceklerdi. Bedeninin parça parça dökülmeye başladığı fikri sinirini bozmuştu. Amerika, Fanny Klarström'ün sesi düşüncelerini bölmüştü. Hafızamda kalan bir şeyler daha olduğunu hissediyordum. Etkisinde kaldığı için aklında kalan bir şey olmuştu. O nedenle şimdi çok iyi hatırlıyordu. O davet yemeklerinde yer aldığım son görevlerden birindeydi. Anlaşılan yaşı ileri, bacakları varisli garsonlardan çok mini etekli genç kızların hizmet etmesi yolunda bir istek olmuştu. Bu durum beni çok üzmemişti. Zaten o insanları yiyecek içecek servisi yapmaya daha fazla ben de dayanamayacaktım. Bu davetleri her ayın ilk salı günü yaparlardı. 1987'nin Mart ayı olmalıydı. Bunu iyi hatırlıyorum. Çünkü sol elimin küçük parmağı kırılmıştı ve epey bir süre çalışamamıştım. Tekrar çalışmaya o akşam başlamıştım. Yemekleri her zaman deri koltuklu ve koyu renk kitaplığın olduğu o kasvetli küçük odada içtikleri kahve ve konyak ya da her neyse takip ederdi. Hatırlıyorum çünkü okumayı severdim. Bir kere davetlerden birinde erken geldiğimde masaları kurmaya başlamadan önce o odaya gitmiş ve kitaplara bakmak istemiştim. Fakat sadece bir kaptan ibaret, içi boş, yalancı kitap olduklarını görünce ne şaşırmıştım. Oranın sahibi ve orayı döşemesi için tuttuğu desinatör herhalde onları tiyatro dekoru satan bir yerden falan almıştı. Bunu da gördükten sonra o insanlara olan saygımın derin bir darbe daha aldığını hatırlıyorum. Sanki konuştuğu konuyu bir kez daha unutmamak ister gibi koltuğunda dikleşerek doğruldu. Birden subaylardan biri casuslardan bahsetmeye başladı diye devam etti konuşmasına. O sırada elimde çok pahalı bir konyak şişesiyle dolaşıp bardaklarını dolduruyordum. Casuslardan bahsediyor olmalarında bir gariplik yoktu. Wennerström o sıralar en çok bahsedilen konulardan biriydi. İçtikleri içki dillerini çözünce aralarından birkaçı onu gidip kendi elleriyle seve seve öldüreceğini bile söylemişti. Bir amiral hatırlıyorum. Von Hartmann'dı sanırım adı. Wennerström'ün bir balalayka teliyle ağır ağır boğulması gerektiğini söylüyordu. Ardından Håkan von Enke konuşmaya başladı. Neden hiç kimsenin İsveç'te Amerikalı casusların da cirit atıyor olabileceğinden endişelenmediklerini sordu. Bu sorusu çok ciddi bir tepki aldı. Olay birkaç subay tarafından von Enke'nin ülkeye olan sadakatinin sorgulandığı nahoş bir münakaşaya dönüştü. Herhalde von Enke'nin dışında hepsi sarhoştu. Her neyse von Enke öyle öfkelenmişti ki kalkıp gitti. Böyle bir şey onlara hizmet ettiğim onca yıl boyunca daha önce hiç olmamıştı. Gruba geri dönüp dönmediğini bilmiyorum. Çünkü benden sonra genç ve çekici garson kızlar işi devralmıştı. Arkadaşlarımla ben de onun gibi düşündüğümüz için bu olayı iyi hatırlıyorum. Eğer Rusların İsveç sularında casusları varsa, ki hiç şüphe yok vardı, Amerikalıların da aktif olduğu kesindi. Ama subaylar buna inanmak istemiyorlardı. Ya da en azından inansalar bile açık açık dile getirmiyorlardı. Fanny biraz daha kahve getirmek için ayağa kalkmıştı. Wallander gülümseyip eliyle fincanın üstünü örttü. Kadın yeniden oturunca ister istemez gözleri onun şiş ve varisli bacaklarına kaydı. Fanny'yi o banket salonunda subaylara servis ederken gözlerinin önüne getirebiliyordu. ''Her neyse hatırlayabildiklerim bu kadar.'' dedi. ''Bir yararı oldu mu?'' ''Kesinlikle.'' dedi Wallander. ''Her yeni bilgi kırıntısı neler olduğunu ortaya çıkarma olasılığını arttırıyor.'' Kadın gözlüklerini çıkarıp Wallander'i süzdü. ''Von Enke de mi öldü?'' ''Bilmiyoruz. Acaba kadını o öldürmüş olabilir mi?'' ''Bunu da bilmiyoruz ama tabii her şey mümkün.'' ''Genellikle böyle olur çünkü.'' dedi kadın içini çekerek. ''Adamlar karılarını öldürürler. Bazen aralarından kendilerini de öldürmek istediklerini söyleyenler çıkar ama o cesareti bulamayan çoktur.'' ''Evet.'' dedi Wallander. ''Bu sık sık oluyor. Harekete geçme zamanı geldiğinde erkekler çok korkak çıkabiliyorlar.'' Kadın birden yeniden ağlamaya, neredeyse gözle görülmeyecek kadar belirsiz yaşlar yanaklarından aşağı süzülmeye başlamıştı. Wallander yine boğazının düğümlendiğini hissetti. Yalnızlık güzel bir şey değil diye düşündü. Burada dilsiz fotoğraflarıyla çevrili yaşıyor ve tek can yoldaşı anıları. ''Daha önce hiç böyle olmamıştım. Böyle ağlamaklı yani.'' dedi kadın yanaklarını kurularken. ''Ama sürekli bana gelip görünüyor kocam yani. Yaşlandıkça daha sık. Sanırım orada denizin derinliklerinde bir yerde beni bekliyor. Beni aşağı çekiyor. Yakında ona katılacağım. Artık ömrümü doldurduğumu hissediyorum. Ama her nedense yaşamaya devam ediyorum. Yaşlı, yorgun bir kalp ama hala atıyor. Benim için karanlık gece bir başkası için gün oluyor.'' ''Kafiyeli oldu.'' dedi Wallander. ''Biliyorum.'' dedi kadın sonra güldü. ''Yaşlı bir kadın yalnız saatlerinde edebiyat parçalıyor.'' Ayağa kalktı. Kadına misafirperverliği için teşekkür etti. Wallander kadının bacaklarının sızladığını görmüş, gerekmediğini belirttiği halde kadın ona arabasına kadar eşlik etmekte ısrar etmişti. Çim biçme makineli adam artık orada değildi. ''Yazları özlemim iyice depreşiyor.'' dedi Fanny el sıkışırlarken. ''Kocam bu dünyadan göçeli neredeyse 60 yıldan fazla oluyor. Ama yine de onu inanılmaz derecede özlüyorum. Tıpkı ilk tanıştığımız günlerdeki gibi. Acaba bir polis memuru da böyle şeyler hissedebilir mi dersiniz?'' ''Ah evet.'' dedi Wallander. ''Kesinlikle hisseder.'' Arabayla uzaklaşırken Fanny arkasından el sallıyordu. ''Bir daha hiç görmeyeceğim bir insan.'' diye düşündü. Kasabadan çıkıp Fanny Klarström'ü ziyaretiyle içine yerleşen melankoliden sıyrıldı. Ama kadının erkeklerin karılarını öldürdükleri ama ardından kendilerini öldürmeye cesaret edemedikleriyle ilgili yaptığı yorumu unutamıyordu. Håkan von Enke'nin Louis'i öldürmüş olması, Herman Eber ile görüşmesinin ardından kendisinin de aklından ilk geçen şeydi. Belli bir sebep yoktu ortada, kanıt yoktu, ipucu yoktu. Bu da diğerleri için de pek çok olasılıktan biriydi. Ama içindeki his, Fanny Klarström'ün anlattıklarını da dinledikten sonra bu zayıf varsayımı tekrar ele alması gerektiğini söylüyordu. Småland ormanlarından arabasıyla geçerken Louis'in kocası tarafından öldürülmüş olmasına yol açacak bir dizi olayı düşünmeye çalıştı. Elle tutulur hiçbir sonuca ulaşamadan eve vardı. O gece uzun süre uyumadan yatıp Fanny Klarström'ü düşündü ve sonunda da uyuyakaldı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 333.